Gülün Adı, Umberto Eco, 19. Ayrım. Konuşurken yüzünü Nef'e çevirmişti. Yukarıdan gelen bir ışık demeti, çoban yıldızının iyicilliğiyle, kendi coşkusuyla kendinden geçerek bir haç biçiminde açtığı ellerini ve yüzünü aydınlatıyordu. Her yaratık dedi, ister gözle görülür ister görülmez olsun, ışıkların yaratıcısının varlığa dönüştürdüğü bir ışıktır. Bu fil dişi, bu onyx, hatta çevremizi kuşatan şu taş da bir ışıktır. Çünkü onların iyi ve güzel olduklarını, kendi orantı kurallarına göre var olduklarını, cins ve tür bakımından tüm öteki cins ve türlerden ayrıldıklarını, kendi nicelikleriyle tanımladıklarını, kendi düzenlerine bağlı kaldıklarını, ağırlıklarına uygun düşecek özel yerlerini aradıklarını biliyorum. Baktığım maddeler doğaları gereği ne denli değerliyse, bunlar bana o denli açık olur ve yaratılışın kutsal gücü ne denli iyi aydınlanırsa, nedenin bütünlüğü içinde erişilmez yüceliğine, sonucun yüceliğiyle erişmem gerektiğine göre, tanrısal nedensellikten gübre ya da bir böcek bile bana söz edebiliyorsa, altın ve elmas gibi olağanüstü bir sonuç bu nedenselliği o denli iyi açıklar bana. Sonra bu taşlarda öylesine üstün şeyler algılayınca, sevince boğulan ruhum ağlar. Dünyasal boş gururdan ya da zenginlik sevgisinden değil, nedeni olmayan ilk nedenin katıksız sevgisinden ötürü. Gerçekten bu tanrı bilimlerin en güzeli dedi William, kusursuz bir alçak gönüllülükle. Retorikçilerin ince alay dedikleri yanıltıcı söz sanatını kullanmakta olduğunu düşündüm. Bu söz sanatının anlamını ve gerekçesini oluşturduğu önermenin ardından gelmesi gerekir. William'ın hiç yapmadığı bir şeydi bu. Bu nedenle söz sanatlarını kullanmaya daha yatkın olan başrahip, William'ın söylediklerini sözcük anlamında aldı ve hala gizemsel coşkusunun etkisi altında, her şeye gücü yetenle iletişim kurmamızı sağlayan yolların en kestirmesidir bu. Tanrı'nın tecelli ettiği madde dedi. William terbiyeli terbiyeli öksürdü. Dedi. Yeni bir konu açmak istediği zaman böyle yapardı. Bunu incelikle yapmayı başarırdı. Çünkü sanki tamamlanmış bir düşünceyi açıklamak ona büyük bir zihinsel çabaya mal oluyormuş gibi hep uzun, ağlamaklı seslerle söze girmek alışkanlığıydı onun. Sanırım ülkesinin insanlarının tipik bir özelliğiydi bu. Oysa şimdi anlıyorum, görüşünü açıklamadan önce ne denli çok ağlamaklı sesler çıkarırsa, dile getirdiği görüşün doğruluğundan o denli emindi. Dedi William. Toplantıdan ve yoksullukla ilgili tartışmadan söz etmeliyiz. Yoksulluk dedi başrahip. Hala düşüncelere dalmış, değerli taşlarının onu alıp götürdüğü o güzel evrenden aşağı inmekte güçlük çekiyormuş gibi. Doğru. Toplantı. Sonra benim bir bölümünü daha önceden bildiğim, bir bölümünü de onların konuşmasını dinlerken kavrayabildiğim şeyler üstüne yoğun bir tartışmaya başladılar. Olayları olduğu gibi yansıtan öykümün başında da söylediğim gibi, konuşmaları bir yanda imparatoru papayla, öte yanda papayı Perugia Ruhani Meclisi'nde uzun yıllar sonra da olsa, tincilerin İsa'nın yoksulluğuna ilişkin tezlerini benimseyen, Fransiskenlerle karşı karşıya getiren ikili çekişmeyle, aynı zamanda Fransiskenleri imparatorlukla birleştiren Aziz Benedikten tarikatına bağlı rahiplerin bana hala karanlık görünen araya girişiyle bir karşı çıkışlar ve bağlaşıklar üçgeninden artık bir dörtgene dönüşmüş olan olaylar dolantısıyla ilgiliydi. Benedikten rahiplerinin kendi tarikatları daha onların görüşlerini bir ölçüde paylaşmadan önce de tinci Fransiskenleri neden kuruduklarını ve onlara neden kabul gösterdiklerini hiçbir zaman açık seçik olarak anlayamamışımdır. Çünkü eğer tinciler tüm dünya mallarının yaslanmasını öngörüyorduysalar, benim tarikatımın rahipleri de, daha o gün açıkça doğrulandığını görmüştüm bunun, daha az erdemli olmayan ama tam anlamıyla karşıt bir yol izliyorlardı. Ama kanımca rahipler papanın aşırı erke sahip oluşunun, piskoposlar ve kentler içinde aşırı erk anlamına geldiğini inanmışlardı. Oysa benim tarikatım layık din adamları ve kent tüccarlarıyla savaşarak dünya ile gökyüzü arasında doğrudan aracı ve hükümdarların danışmanı gibi davranarak yüzyıllar boyunca erkinin dokunulmazlığını korumuştur. Tanrı'nın kullarının çobanlar, yani kilise mensupları, köpekler, yani savaşçılar ve sürü, halk diye ayrıldıklarını birçok kez işitmiştim. Ama bu tümcenin birkaç biçimde söylenebileceğini daha sonra öğrendim. Benediktenler sık sık üç değil iki büyük bölümden söz etmişlerdi. Biri dünyasal şeylerin yönetimi, öteki ise göksel şeylerin yönetimiyle ilgiliydi. Dünyasal şeyler bakımından din adamları, derebeyleri ve halk olmak üzere geçerli bir bölümleme vardı. Ama bu üçlü bölümlemenin üstünde Tanrı'nın kulları ile gökyüzü arasında doğrudan bir bağ olan rahipler sınıfının varlığı egemendi. Rahiplerin ise bilgisiz ve yoz, sürünün artık iyi ve sadık köylülerden değil, tüccar ve zanaatçılardan oluştuğu kentlerin çıkarlarını düşünen, papaz ve psikoposlardan oluşan layık din adamlarıyla hiç ilişkileri yoktu. Basit insanların yönetiminin layık din adamlarına bırakılması, bu yönetimin kesin kuralının saptanması rahiplere ait olduğu sürece Benedikten tarikatının hoşuna gitmiyor değildi. Rahipler, tüm göksel erkin kaynağıyla doğrudan iletişimin içinde oldukları gibi, tüm dünyasal erkin kaynağıyla, yani imparatorlukla da doğrudan iletişim içindeydiler. Kanımca birçok Benedikten rahibinin, psikoposlar ve tüccarların bir arada oluşturdukları, kent yönetimine karşı imparatorluğa yeniden saygınlık kazandırmak için düşüncelerini paylaşmadıkları ama Papa'nın aşkın gücüne karşı imparatorluğa iyi tasımlar sağladığı için varlıkları kendilerine yararlı olan tinselci Fransiskenleri korumayı kabul etmelerinin nedeni budur. Abbone'nin imparator tarafından Fransisken tarikatıyla papalık tahtı arasında arabuluculuk etmek için gönderilmiş olan William'la işbirliği yapmaya hazır olmasının nedenleri bunlar diye düşündüm. Gerçekten kilisenin birliğini öylesine tehlikeye düşüren şiddetin ortasında bile Papa Ioannes tarafından birkaç kez Avignon'a çağrılan Cesenalı Michel sonunda çağrıyı kabul etti. Çünkü tarikatının Papa'yla kesin bir çatışmaya girmesini istemiyordu. Papa'nın rızası olmadıkça tarikatın başında uzun süre kalamayacağını sezinlediği için de Fransiskenlerin başkanı mevzilerinin yengi kazanmasını ve papalık onayını almak istiyordu. Ama birçokları Papa'nın onu tuzağa düşürmek için Fransa'da beklediğine, sapkınlığa suçlayarak yargılatacağına inandırmışlardı onu. Bu nedenle de Michel, Avignon'a gitmesinden önce bazı görüşmeler yapılmasını öğütlediler. Marsilio'nun daha iyi bir fikri vardı. Michel'le birlikte imparatoru destekleyenlerin görüş açısını papaya sunacak olan bir imparatorluk elçisinin gönderilmesi. Yaşlı Chahors ikna etmekten çok Michel'in durumunu güçlendirmek için, çünkü imparatorluk heyetinin bir üyesi olarak papanın öcü öyle kolay kolay tuzağa düşüremeyecekti onu. Ancak bu görüşün de sayısız sakıncaları vardı ve hemen uygulanamadı. İmparatorluk heyeti üyeleriyle Papa'nın bazı temsilcileri arasında bir ön toplantı düşüncesi buradan doğdu. Bu toplantıda iki taraf da kendi durumunu ortaya koyacak, İtalyan ziyaretçilerin güvenliğinin garanti altına alınacağı, daha sonraki bir toplantı için görüş birliğine varıldığı kaleme alınacaktı. Bu ilk buluşmayı düzenlemek de doğrudan doğruya Baskervilleli William görevlendirilmişti. William yolculuğun tehlikesiz olduğu kanısına varırsa, daha sonra Avignon'da imparatorluk tanrı bilimcilerinin görüş açısını yansıtacaktı. Kolay bir girişim değildi bu. Çünkü ona daha kolay boyun eğdirebilmek için, Michel'in Avignon'a yalnız gitmesini isteyen Papa, imparatorun temsilcilerinin sarayına yapacakları yolculuğu elden geldiğince güçleştirmek için, kendilerine buyruk verdiği bir heyet gönderecekti İtalya'ya. William o zamana değin büyük bir ustalıkla davranmıştı. Çeşitli Benedikten rahipleriyle uzun uzun görüştükten sonra, yolculuğumuz boyunca sık sık duraklamamızın nedeni buydu. Şimdi bulunduğumuz manastırı seçmişti. Çünkü baş rahibin imparatorluğa çok bağlı olduğu biliniyordu. Ama gene de büyük diplomatik yeteneğinden ötürü papalık sarayı için sevilmeyen biri değildi. Bu nedenle tarafsız bir yer olarak iki grup da bu manastırda buluşacaklardı. Ama Papa'nın direnişi sona ermemişti. Elçilerinin manastır toprağına ayak basar basmaz, başşahibin yargı yetkisine gireceklerini biliyordu. Elçileri aynı zamanda laik din adamları olduklarından bu koşulu kabul etmiyor, imparator yanlılarının tuzağından korkuyorlardı. Bu nedenle onların güvenliğinin, Papa'nın güvenini kazanmış bir kişinin komutasında Fransız kralının bir okçu bölüğünce sağlanmasını şart koşmuştu. William, Bobbio da bu konuyu Papa'nın bir elçisiyle tartışırken kulağıma çalınmıştı. Bu bölüğün görevlerini, daha doğrusu papalık elçilerinin güvenliğinin güvence altına alınmasıyla ne anlatılmak istendiğini belirleyecek formülün saptanması konusu ele alınmıştı. Sonunda Avignonlularca önerilen bir formül kabul edildi. Çünkü akla yakın görünüyordu. Silahlı askerler ve komutanlar, papalık üyelerinden herhangi birinin canına kastedecek bir girişimde bulunacak ya da şiddet eylemleriyle onların davranış ya da düşüncelerini etkilemeye çalışacak herkes üstünde yargı yetkisine sahip olacaklardı. O zaman anlaşma salt biçimsel kaygılardan esinlenmiş görünüyordu. Oysa şimdi, manastırdaki son olaylardan sonra başşahip tedirgindi. Kuşkularını William'a açıkladı. Papalık elçileri iki cinayetin faili hala ortaya çıkarılmadan manastıra varacak olurlarsa, ertesi gün başrahibin kaygıları daha da artacaktı çünkü cinayetlerin sayısı 3'e çıkacaktı. Bu duvarlar arasında şiddet eylemleriyle Papa'nın elçilerinin düşünce ve davranışlarını etkileyebilecek birisinin dolaşmakta olduğunu kabul etmek gerekecekti. İşlenen cinayetleri gizlemeye çalışmak hiçbir şeye yaramazdı. Çünkü bir cinayet daha işlenecek olursa, papalık elçileri kendilerine karşı kurulmuş bir komplodan kuşkulanacaklardı. Bu durumda yalnızca iki çözüm vardı. Ya William heyet gelmeden katili ortaya çıkaracak, burada başrahip sanki sorunu hala çözemediği için onu sessizce kınıyormuş gibi dik dik William'a baktı. Ya da papanın temsilcisine durum açıkça anlatılarak, görüşmeler sırasında manastırı sıkı bir gözetim altında tutmak için onunla işbirliği sağlanmaya çalışılacaktı. Bu ikinci çözüm başrahibin hoşuna gitmiyordu. Çünkü bu, egemenliğinden bir ölçüde vazgeçmek ve rahiplerini Fransızların denetimine bırakmak anlamına geliyordu. Ama hiçbir tehlikeyi göze alamazdı. William ve başrahibin her ikisi de olayların bu biçimde gelişmesinden kaygı duyuyorlardı. Ama seçenekleri azdı. Gene de kesin karara varmayı ertesi güne bıraktılar. Bu arada Tanrı'nın merhametine ve William'ın bilgeliğine sığınacaklardı. Elimden gelen her şeyi yapacağım, Yüce Efendimiz dedi William. Ama öte yandan bu sorunun görüşmeyi nasıl tehlikeye düşürebileceğini hiç anlamıyorum. Bir delinin ya da kana susamışın ya da yalnızca yetik bir ruhun davranışıyla dürüst insanların bir araya gelip tartışacakları ciddi sorunların ayrı ayrı şeyler olduğunu papalık temsilcisi de anlayacaktır. Öyle mi düşünüyorsunuz diye sordu başrahip, dik dik William'a bakarak. Unutmayın ki Avignonlular minoritlere yani Fraticellolara tehlikeli biçimde yakın ve onlardan daha da çılgın olan başkalarıyla elleri kana bulanmış tehlikeli sapkınlarla buluşacaklarını çok iyi biliyorlar. Burada başrahip sesini alçattı. Bunların yanında burada olup bitenler ne denli korkunç olursa olsun, güneş karşısında dağılan sis gibi silik kalır. Aynı şey değil diye bağırdı William tiz bir sesle. Perugia Ruhani Meclisi'ndeki minoritleri, İncil'in mesajını yanlış anlamış, servete karşı savaşımı bir dizi kişisel kan davasına ya da kanlı çılgınlığa dönüştüren sapkınlar takımıyla bir tutamazsınız. Daha birkaç yıl önce, sizin sapkınlar takımı dediğiniz kimselerin bir bölüğü, buradan birkaç kilometre uzaklıktaki Verselli Piskoposu'nun topraklarını ve Novara dağlarını kana ve ateşe boğdular dedi başrahip kuru bir sesle. Fra Dolcino ile havarilerden söz ediyorsunuz. Sözde havariler diye düzeltti başrahip. Ve bir kez daha Fra Dolcino ile havarilerinden sakınımlı bir sesle neredeyse bir yılgınlık anıştırmasıyla söz edildiğini işittim. Sözde havariler diye kabul etti William hemen. Ama onların minoritlerle hiçbir ilişiği yoktur. Onların Salabriyalı Giochiona'ya duydukları saygıyı paylaşıyorlardı diye direndi başrahip. Dilerseniz sizinle aynı tarikattan olan Ubertuna'ya sorabilirsiniz. Zat ailelerine onun şimdi sizinle aynı tarikattan olduklarını belirtmeliyim dedi William gülümseyerek ve bir tür reveransla böylesine ünlü bir adamı tarikatına kazandırdığı için başrahibi kutluyormuşçasına. Biliyorum biliyorum diye gülümsedi başrahip. Tarikatımızın tincileri papanın hışmına uğradıkları zaman nasıl kardeşçe bir sevgiyle bağrına bastığını biliyorsunuz. Yalnız Ubertuno değil, haklarında az şey bilinen ve belki de daha çok şey bilinmesi gereken öteki alçak gönüllü rahiplerden de söz ediyorum. Çünkü minorit kılığına bürünmüş olarak karşımıza çıkan kaçakları da bağrımıza bastığımız oldu. Yaşamlarındaki çeşitli yaşantıların onları bir süre için Dolcino yanlılarına oldukça yaklaştırmış olduğunu sonradan anladım. Burada da var mı böyleleri diye sordu William. Burada da var. Doğrusunu söylemek gerekirse çok az bildiğim, en azından suçlamalarda bulunmaya yetecek denli bilmediğim şeylerden söz ediyorum size. Ama bu manastırın yaşamını incelemekte olduğunuza göre sizin de bunları bilmenizde yarar var. Size şunu da söyleyeyim. İşittiğim ya da tahmin ettiğim şeylere dayanarak tam 2 yıl önce minoritlerin göçünden sonra manastıra gelen kilercimizin yaşamında çok karanlık bir an olduğundan kuşku duyuyorum. Dikkat edin. Yalnızca kuşku. Kilerci mi? Varaginelli Remigno bir dolsinyen mi? Bana öyle geliyor ki yaratıkların en yumuşak başlısı o. Bu yüzden de tanıdığım insanlar içinde yoksulluk bacıyla en az ilgileni dedi William. Ona karşı söyleyecek hiçbir şeyim yok. Hizmetinden de yararlanıyorum. Bu yüzden tüm topluluk gönül borcu duyuyor ona. Bir frate ile bir fraticello arasında bağ kurmanın ne denli kolay olduğunu size anlatmak için söylüyorum bunu. Zatenleri bir kez daha yanılıyorlar. İzin verirseniz söyleyeyim diye onun sözünü kesti William. Biz dolsiniyenlerden söz ediyorduk. Fraticellolardan değil. İnsan kimden söz edildiğini bile bilmeksizin. Dolsiniyenler hakkında çok şey söyleyebilir. Çünkü birçok çeşitleri vardır. Ama onlara kana susamış denemez. Olsa olsa tincilerin gerçek tanrı sevgisinden esinlenerek büyük bir ılımlılıkla öne sürdükleri şeyleri enine boyuna düşünmeden uygulamaya koydukları söylenebilir. Bu noktada iki grup arasındaki sınır çizgisinin çok ince olduğunu kabul ediyorum. Ama fraticellolar sapkındır diye sertçe onun sözünü kesti başrahip. Yalnızca İsa'nın ve havarilerin yoksulluğunu desteklemekle kalmıyorlar. Ben katılmasam da Avignonluların kendini beğenmişliğine karşı yararlı olabilecek bir öğreti. Fraticellolar bu öğretiden pratik bir tasım çıkarıyorlar. Başkaldırı, yağma ve alışkanlıkları saptırma hakkını çıkarsıyorlar. Ama hangi fraticellolar? Genellikle tümü. Adı anılmayacak cinayetlere bulaştılar. Evliliği tanımıyorlar. Cehennemi yatsıyorlar. Eşcinselliği suçu işliyorlar. Bogomillerin Ordo Bulgaria ve Ordo Diriontie sapkınlığını benimsiyorlar. Lütfen dedi William. Başka şeyleri birbirine karıştırmayın. Fraticellolar, Paterenler, ayrıca Valdezyenler, Katarlar, bunlar arasında da Bulgaristan Bogomilleriyle Dragovissa sapkınları aynı şeylermiş gibi konuşuyorsunuz. Dipnot. Paterenler. Adlarını Milano'da çapulcuların ve ayak takımının oturduğu Patarya mahallesinden alan ve 1056 yılında kurulmuş olan bir hizip. Paterenler zamanla siyasal bir nitelik kazanmışlar ve İtalya'nın dışına yayılarak Katarlarla birleşmişlerdir. Valdezyenler. 12. yüzyılda Güney Fransa'da Valdez adında bir Fransız tarafından kurulmuş, Ortaçağ Latincesinde Valdenses, İtalyanca Valdesi denen dinsel akım. Katarlar, 12. ve 13. yüzyıllarda Batı Avrupa'da yayılan sapkın bir Hristiyan mezhebi. Katarlar, dualistik bir görüşe sahiptiler. İyiliğin yalnızca iyi tanrının tinsel dünyasında var olduğuna, maddesel dünyanın kötü olduğuna ve kötü bir tanrı ya da şeytan tarafından yaratıldığına, böylece iyi ile kötünün iki ayrı yaratıcısı olduğuna inanıyorlardı. Güney Fransa'da başlıca etki merkezlerinden biri olan Albinilerden ötürü Katarlara Albigenses de denir. Ancak bu ad bölgedeki Katar ve Valdezyenlerin her ikisi içinde kullanılabiliyordu. 19. ayrımın sonu sayfa 220, devamı 20. ayrımda.